Ayrım 14, Pusu, Jack Higgins, sayfa 198. Holland Park, Mayfair, Belsize Park, 10. bölüm. Kötü anılar yüzünden Kurbski için son derece rahatsız bir gece oldu. Sabahın erken saatlerine kadar uyuyamadı. Aniden uyandığında saatin 8 olduğunu görünce şaşırdı. İyi bir duşla kendisine gelmeye çalıştı ama pek işe yaramadı. Aynada kendisine baktığında gözlerinin altındaki halkaların daha da koyulaştığını gördü. Üstünü giyinip birilerini bulmaya gitti. Her zamanki gibi bilgisayar odasında oturan Roper'ı gördü. Roper ona baştan ayağa bir baktı.
''Tatmin edecek kadar hasta görünüyorsun.'' dedi. ''Ancak böyle tarif edebilirim. Kötü bir gece miydi?''
''Öyle de denebilir.'' ''Şaşırmadım. Son 2-3 gündür zor şeyler yaşadın. Ben olsam yemek salonuna giderdim. Orada bayan Maggie Hall'u bulacaksın. Kendisi Jamaika'nın gururudur. Uzmanlık alanı da İngiliz kahvaltısıdır. O da seni kendine getiremezse başka hiçbir şey getiremez.''
''Kulağa iyi bir tavsiye gibi geliyor ve ben de uyuyacağım.''
Sokağa çıkmak için hazır olarak geri geldi. Çantası omuzundan sarkıyordu. Çakısı da sağ botuna saklanmıştı. Geçen gece Wapping'teki gençten aldığı çakıyı da cebinden çıkarıp Roper'ın masasının üzerine koydu.
''Sana hediyem olsun.''
Roper düğmeye dokundu ve bıçak fırladı. ''Tehlikeli.'' dedi. ''Nereden buldun?''
''Beklenmedik bir hediye. Mektup açacağı olarak kullanabilirsin diye düşündüm. Ben çıkıyorum.''
''Bayanlara saygılarımı ilet. Keyfine bak Alex. Ben senin için gece gündüz burada, bu lanet sandalyede olacağım. Değişken bir dünyada değişmeyen tek şey de.''
''Benim güven kaynağım.'' dedi Kurbski.
''Eğer istersen.''
''Bunu hatırlamaya çalışacağım.''
Dönüp dışarı çıktı. Holland Park'tan aklında bu düşüncelerle geçti. Svetlana ve Katya onu Chamber Court'ta bekliyor olacaktı. Aslında inanırlığını arttırmak için dükkana uğraması gerekiyordu ama biraz daha bekleyebilirdi. Saatine baktı. 9 olmak üzereydi. Nerede olmak istediğini, nerede olması gerektiğini biliyordu. Ana caddeye gitti, bir siyah taksi çevirdi ve Marble Arch'a gitmek istediğini söyledi. Geri dönüşü olmayan bir yolculuğa ilk adımını atmıştı. Holland Park'taki dairede haritalar, listeler ve bilmen gereken her şeyin olduğu A'dan Z'ye Londra diye karton kapaklı bir kitap bulmuştu. Kilise listelerine bakmış ve St. Mary ve All the Angels Mayfair'de Hive sokağında bulmuştu. Dikkat çekmemek için Marble Arch'a inmeyi seçmişti. Hızlı bir 15 dakikalık yürüyüş sonunda St. Mary'ye ulaşmıştı. O sırada yağmur yağmaya başladı. Bunun Basayev'i vazgeçireceğini düşündü. Ama öyle olsa bile başka gün nerede olacaktı? Montunun kapüşonunu kaldırdı. Kilise televizyon programlarından dolayı tanıdık geliyordu. Yalancı ortaçağ görünümlü, demirle kuşatılmış meşelerle kaplı ana kapılardan değil, arkadaki mezarlığa çıkan yan yoldan gitti. Servi ağaçları, orman gülü çalıları ve çam ağaçları vardı. Çok fazla çiçek yoktu ama zaten mevsimi değildi. Öte yandan burası Mayfair'dı. Yollar ve çim şeritleri titizlikle korunuyordu. Kurbski mezarlıkları ve melankolik atmosferlerini zaten severdi. St. Mary de mükemmel bir örnek oluşturuyordu. Victoria Gothic mezar taşları, kanatlı melekler, zengin çocuklarının dokunaklı heykelleri ve her yanda ölüm sembolleri. Televizyon programları Basayev'in mezarlığını bulmasını da kolaylaştırdı. Çok düzgün bir mezardı. Yuvarlak cam içindeki koyu renk saçlı bir kadının portresini çevreleyen kavisli, gözenekli mermer mezar taşının ortasında duruyordu.
In Memoriam, Rosa Rossi Basayev. Hiç unutulmadı.
Altın harflerle yazılmış yazının altında da tarih vardı. Kurbski mermer geçidin olduğu patikanın diğer tarafına yürüdü. Geçidin karşısında bir bank, arkasında da bir haç vardı. Oturdu, çantasını açtı, susturuculu Walter'ı buldu. Silahı kaldırdı, yanında tuttu. Kuba'yı, manastırı ve Basayev'in çok uzun zaman önce yaptıklarını hatırladı. Ön yargısız ve sakin bir ruh hali içindeydi. Ortalık sessizleşmiş, yağmur yağıyordu. Basayev belki hiç gelmezdi ama sorun olmazdı. Tekrar gelebilirdi. Mercedes kilisenin önünde durdu. Şoför Çeçenistan'da da Basayev'in emrindeydi. Yıllardır onun şoförlüğünü yapıyordu. Koltuğunun hemen yanında yerde bir şemsiye vardı. Patronuna yardım etmeye gittiğinde onu da yanına aldı. Açtı ve Basayev çıkarken ona verdi. Kiliseden birkaç metre ileride yan sokağın köşesinde çiçek satan bir kadın tentenin altında oturuyordu.
''Her zamankinden getir bana Joseph'' dedi Basayev şoförüne.
Mezara giden yan patikaya döndü. Joseph de arabanın arkasından bir şemsiye daha alıp kadına yaklaştı. Basayev Kurski'yi fark ettiğinde karısının anıt mezarına çok yaklaşmıştı ve yavaşladı.
''Burada ne yapıyorsun?''
İngilizce konuşuyordu.
''Ne istiyorsun?''
''Seni'' dedi Kurbski Rusça. ''Kuba'dan bu yana çok zaman geçti. Manastırı, bahçeyi asmadan önce katlettiğin için havada hareket etmeyen 9 kara kaplan hatırlıyor musun? O zaman da yağmur yağıyordu.''
''Sen neden bahsediyorsun? Kimsin sen?''
''Alexander Kurbski. Sakın bunca yıldan sonra sana bu ismin bir şey ifade etmediğini söyleme. Beni teslim olmaya ikna ettiğin için manastırdaki mahzeni hatırlıyor musun?'' ''Bana söz vermiştin. Bir askere bir asker. Savaş kanunlarının her zaman göz önünde bulundurulacağını söyleyip sonra da 9 adamımı katlettin.'' O anda Joseph bir elinde çiçekler, diğerinde şemsiyeyle köşeden döndü.
''İşte geldim patron.'' dedi Rusça.
Basayev döndü ve ''Yardım et Joseph, beni öldürecek.'' diye bağırdı. Joseph çiçekleri ve şemsiyeyi atarak silahını çıkardı. Başka seçeneği olmayan Kurbski onu kalbinden vurduğu sırada Basayev mezar taşlarının arasında koşmaya başlamıştı bile. Kurbski onu kafasının arkasından vurdu. Yüzüstü düştüğünde kemik parçaları ve beyni her yana dağıldı. Patikadan geri dönüp can çekişmekte olan Joseph'e döndü. Kafasına sıktı, tek kurşunla işini bitirdi. Bir an orada durup etrafı dinledi. Her yer sessizdi. Susturuculu Walter sayesinde hiçbir rahatsızlık belirtisi yoktu. Sokak haritalarını incelemesi şimdi işe yaramıştı. Hızla mezarlığın diğer tarafına geçti ve aradığı şeyi buldu. Sessiz bir arka sokağa çıkan bir başka kapı. Mayfair'de yürümeye başladı. Sokakları ardı ardına geçti. Hiçbir memnuniyet ya da tatmin duygusu yoktu. Gerek de yoktu. Şadit Basayev birkaç bin insanın katliam, kıyım ve etnik temizliğinden sorumluydu. Toplumun aptallığı yüzünden milyonlarla ödüllendirilmiş ve Londra'nın en iyi kesimlerinden birinde lüks içinde yaşaması sağlanmıştı. Ancak şimdi hesabı kesilmişti. Bir saat sonra bahçe ve bankları olan küçük bir meydanda durdu. Roper'a ve arkadaşlarına ne yaptığını anlatmasına gerek yoktu. Diğer yandan Moskova Basayev'in suikastini duyduğunda sevinecekti ve her şeyden önce Tanya'yı düşünmesi gerekiyordu. Bu ona olan güveni arttıracaktı. Lushkov'dan önce Bunin'i aramak için kriptolu telefonunu kullandı ve Bunin hemen cevap verdi.
''Yuri, benim Alex. Neredesin, konuşabilir misin?''
''Ofisimdeyim.'' Bunin şaşırmış. ''Evet, tabii ki konuşabilirim.''
''Dün gece BBC'de Şadit Basayev'i gördün mü?''
''Elbette gördüm, alçak herif.''
''Joseph diye bir şoförü var mıydı?''
''Evet, Joseph Limov. Çeçenistan'da onun için çalışıyordu. Yıllardır onun en güvendiği adamıydı.''
''Ah, çok iyi. Onu öldürdüğüm için kendimi kötü hissetmeme gerek yok.''
''Bunin öldürmek mi? Sen delirdin mi?'' dedi.
''Umarım delirmemişimdir. Az önce St. Mary and All the Angels Kilisesi mezarlığında onu vurdum. Tabii Basayev'i de öldürdüm. İlk hedefim oydu.'' Her sabah karısının anıt mezarına geldiğini söylediğini biliyorsundur. Bir selam vereyim dedim.
Alex, radyoda ya da televizyonda tek bir kelime etmediler.
Çünkü daha cesetleri bulmadılar.
Ama nasıl olur? Ferguson'un adamlarıyla ilgili bir şey mi var?
Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorlar ve bilmeyeceklerdi.
Yalan söylemeye başladı.
Holland Park'taki güvenli yerde yaşamaktan çok memnunum. Kendi başıma zaman geçirmem için bir anlaşmam var. Bana sonuna kadar güveniyorlar.
Oraya geri mi dönüyorsun?
Neden dönmeyeyim ki? Lushkov'a ne zaman istersem onunla irtibata geçeceğimi söyle. Beni aramaya çalışmasını istemiyorum. Bu olayın onu Moskova'da iyi göstermesi gerekir, değil mi?
Halana ne olacak?
Ne demek istiyorsun? Tüm olay benim kimliğimi koruyarak Ferguson'un adamları dışında hiç kimsenin benim burada olduğumu bilmemesini sağlamaktı. Svetlana'yı olaya dahil etmek istediğim son kişi. Onun başının derde girmesini istemiyorum. Yuri, beni anlıyor musun?
Telefonu kapattı ve telefonun ucundaki Bunin kafasını sallayarak hafifçe gülümsedi.
Her şeye kadir tanrım Basayev, umarım cehennemde çürür.
Ayağa kalkıp Lushkov'u aramaya gitti. Kurbski Oxford sokağını bulana kadar yürüdü. O anda Svetlana ve Katya'yı düşünüyordu. Belsize Park'a gitme zamanı gelmişti. Büyük bir kitapçıya geldi. Vitrinler teşhirler ve indirimlerle doluydu. İnsanlık ölürken de orada duruyordu. Londra'daki yayın evinden çıkan yeni baskıydı. İçgüdüsel olarak mağazaya girdi, yün şapkasını çıkarıp cebine koydu ve kasaya gitmeden önce biraz dolaştı. Seçtiği satış sorumlusu uzun saçlı, hevesli ve güçlü görünen bir gençti. ''Size yardımcı olabilir miyim?'' Kurbski Fransız aksanını aldı.
''Alexander Kurbski'nin romanı, İnsanlık Ölürken Var Ya, ben onun Fransızcasını okudum ama sizde İngilizce yeni baskısı var, ikisini karşılaştırmak isterim.''
Genç adam döndü ve bir dakika sonra elinde bir kitapla geri geldi.
''Harika fikir, gerçekten özünü anlayabilmek için Rusçasını okumak gerektiğini düşünüyorum.''
''Ne demek istediğinizi anlıyorum.'' dedi Kurbski, ''siz okudunuz mu?''
''Elbette okudum, okumayan var mıdır ki, olağanüstü bir adam.''
Kitap elindeydi. Kurbski, benim okuduğum Fransızca baskısında fotoğraf yoktu dedi.
Bunda var, şahane bir fotoğraf.
Fotoğrafı Kurbski'ye gösterdi.
Kurbski başıyla onayladı. Şahsına münhasır birine benziyor.
Genç adam heyecanla gülümsedi.
İmza dağıtmak için buraya gelmesini çok isterdim. Tüm sokak boyunca sıra olurlar. Alacak mısınız efendim?
Kesinlikle.
Kurbski nakit ödeyip son noktasına kadar rolünü oynayarak...
''Ben daha uzun süre tedavi görmeye gidiyorum.'' dedi. ''Bunu okumak zamanın kolay geçmesini sağlayacaktır.''
Genç adamın yüzü bulutlandı.
''Umarım işler sizin için iyi gider.''
''Ben de öyle umuyorum.''
Dışarı çıktı, kitabı çantasına koydu ve yün şapkasını tekrar taktı. Bu son sınavıydı ve başarılı olmuştu. Chamber Court'a rapor verme zamanıydı. Metro ile gitmeye karar verdi ve en yakın istasyona yöneldi. O sırada Peder Patrick Mahon, St. Mary'de bir saat günah çıkarma konuşması dinledikten sonra vestiyere gitti. Bir şemsiye bulup sigara içmek için yan kapıdan çıktı. Günde 5 sigaraya kadar azaltmıştı. Umutsuz bir uğraştı ama çok çabalıyordu. Sigarasını yaktı, mezarlığa döndü ve az kalsın Joseph'in üzerine düşüyordu. Sıkıntılı zamanlarda Belfast'ta bölge sorumlusu olarak çalışmış biri için ölüm son derece aşina olduğu bir şeydi. Yüzü tamamen kanla kaplı olan Joseph çoktan ölmüştü. Hemen Basayev'e doğru koştuğunda onu da kaybettiklerini anladı. Cep telefonunu çıkarıp ambulansı ve polisi aradı. Joseph'e döndü ve nabzına baktı, emin olmak istiyordu. Nabzı atmıyordu ama bu durumda rahip olarak görevi belliydi. Ölenlere okunan duaları ezberden okumaya başladı.
''Ey Hristiyan ruh, seni yaratan her şeye kadir Tanrı'nın adıyla bu dünyadan git.''
Bir süre sonra siren sesleri duyuldu. İki ambulans birden kilisenin dışında ani fren yaptı ve tıbbi teknisyenler koşarak geldi. Katya'nın Kurbski'ye bahsettiği köşedeki dükkanın üzerinde ''Petal and Son'' diye bir levha vardı. İngilizler böyle her zaman açık ve her şeyi satan dükkanlara köşe dükkanı demekten hoşlanıyordu. Sakindi, hiç müşteri yoktu. Fonda radyoda çalan hafif müzik vardı ve kasanın arkasında oturan genç adam Hintliydi. Kot pantolon ve siyah bir mont giymişti, kitap okuyordu ve Kurbski geldiğinde kitabı bıraktı.
''Yardımcı olabilir miyim?''
''Umarım.'' dedi Kurbski. ''Marek diye Polonyalı bir arkadaşımın, burada yakında iki bayanın yaşadığı bir evde işi vardı. Bahçede çalışıyor ve ayak işlerini yapıyordu. Onlar da garajın üzerinde yaşamasına izin veriyorlardı.''
''Doğru, Marek'i iyi tanırdım. Ben Hiteş Patel.''
Elini uzattı. Kurbski elini sıktı.
''Onlardan bana iş teklif eden bir mektup geldi. O şimdi Polonya'ya geri döndü. Marek beni tavsiye etti.''
Mektubu çıkardı, Hiteş okudu ve başıyla onayladı.
''Anladım, sorun nedir?''
''Doğru eve geldiğimden emin değilim, ben Londra'da yeniyim ve kafam çok karıştı.''
Hiteş tezgahın arkasından çıktı, onu kapıya kadar götürdü ve işaret etti.
Orada yüksek duvarları olan yer. Güvenliğe çok önem verirler. Ön kapı, şurada da yan kapı var. Kapılarda diyafon mevcut. Geldiğini söylemek için onlarla konuşursun. Çok hoş bayanlardır, rahat edersin.
Bunu duymak iyi oldu.
Hiteş ilgilenmeye başladı. Düzenli kemoterapi mi görüyorsun?
Evet, akciğer kanseri.
Üzgünüm, aldırış etmemen gerek. Sana bir kahve ikram edebilir miyim? Bir kahve makinemiz var.
Çay içsem daha iyi olur.
Sana eşlik edeceğim.
Tezgaha karşılıklı oturdular.
Krupski çok meşgul değilsin dedi. Öyle saatlerinde yoğun olmam. Herkes yerli tüccar.
Sadece sen mi varsın?
Hiteş güldü. Babamla annem 3 aylığına Bombay'a gitti. Ben de onların yerine bakıyorum. Bazen buralarda yaşayan bayanlar yarı zamanlı çalışmaya gelir.
Normalde ne yapıyorsun?
Ben tıp öğrencisiyim. 4. yılındayım.
Üniversiteye nerede gittin?
Burada, Londra'da. Güldü. İş adamı olmamam babam için büyük hayal kırıklığı oldu. Ben onlar için fazla İngilizim. Ben burada doğdum.
Nasıl olduğunu bilirim. Benim babam Fransız, Devon'da doğdum. Londra Üniversitesi'nde İngilizce okudum. Sonra da gazeteci olarak çalıştım. Önceden. Harika bir iş çıkarıyordu. Anlarsın işte. Bak, çok teşekkürler. Tekrar görüşürüz.
Kendine iyi bak dedi Hiteş ve Kurski çıktı.
Eve kuş evlerinin olduğu taraftan gitti. Katya ona kapıyı açtı. Krupski bahçeden geçti ve onun terasta beklediğini gördü. Katya Krupski'nin ellerini tuttu ve yanaklarından öptü.
Biz de endişelenmeye başlamıştık. Seni daha erken bekliyorduk.
Hiteş Patel'le bir bardak çay içtim. Senin mektubunu gösterdim. Tatlı çocuk.
Svetlana seni bekliyor.
Sera'ya gittiler ve Svetlana'yı her zamanki asır koltuğunda buldular. Uzanıp Krupski'yi öptü.
Senin için endişelendik.
Endişeye gerek yok babuşka. Dün gece Salters'ın Wapping'deki barına gidip yemek yedim. Taksi tuttum ve sokakta yürüdüm. Bu sabah da aynısını yaptım. Aslında Oxford sokağında başıma komik bir şey geldi.
Ne oldu dedi Katya?
Kitapçıda yaşadıklarını anlattı. Harika değil mi dedi. Elinde tuttuğu kitabın üzerinde fotoğrafım olmasına rağmen beni tanıyamadı.
Katya seni aradılar dedi.
Olamaz dedi Krupski.
Pardon, seni benim aracılığımla aradılar demeliydim. Binbaşı Roper bana bu kriptolu telefonlardan birini vermişti. Sana ulaşmaya çalıştığın ama cevap alamadığını söyledi.
Benimki titreşimdeydi, onu arayayım.
Öğle yemeği için acılı et yaptım. Daha sonra sana garajın üzerindeki odayı göstereyim.
Ama önce biraz şampanya içelim dedi Svetlana.
Bunca sene sonra buraya dönüşünü kutlayalım.
Bana 1 dakika izin verin dedi Krupski. Binbaşı Roper'ı aramalıyım. Roper telefonu açtığında bana ulaşmaya çalışıyormuşsunuz dedi.
Evet, cevap vermeyince endişelendim.
Kodeks telefonumu titreşime almıştım. Çaldığını hissetmemişim. Özellikle kalabalık Oxford sokaklarında dolaşırken titreşimi duymamak gayet normal. Ne istiyordun?
Tüm haber programlarında flash haber olarak gösterilen bir hikaye var. Şadit Basayev ile şoförü Joseph Limov, Basayev'in karısının mezarının olduğu Mayfair'deki kilisede ölü bulunmuş.
Ne zaman olmuş bu olay?
Rahip Peder Mahon 1 saat kadar önce kilisenin mezarlığında cesetleri bulmuş.
O zaman eldeki bilgiler yetersiz kalacaktır. Ne düşünüyorsun, Rus bağlantısı var mıdır? Belki SVR'dir dedi. Çoğu açıdan KGB'nin devamı olarak görülen dış istihbarat servisini kastederek.
Emin değilim, eskiden kirli işleri yaptırmak için İRA ile çalışırlardı. Bu aralar Müslümanlarla çalışmak moda.
Unutma, Basayev kötü biriydi dedi Krupski. Özlenmeyecek.
Bunu düşüneceğim, yine konuşuruz.
Seni görmeye gelebilirim.
Nerede olduğumu biliyorsun.
Lushkov Bunin'in anlattıklarını dinledi, şaşırdı ve memnun oldu. Hikayeyi saklamaya gerek yoktu. Her yanda duyulmaya başladığında başbakanın Kremlin'deki ofisiyle irtibata geçip Putin'le görüştü.
Muhakkak Basayev'in nihayetinde hak ettiği sona kavuşmasına sevindim. Ama oluş şekli beni düşündürüyor.
Anlıyorum yoldaş başbakan, tehlikeli bir yolda ilerliyor. Ferguson ve adamlarını aptal yerine koymak istemiyorsunuz.
Öte yandan eğer bunu atlatırsa harika bir başarı olur.
Putin güldü.
Bunu sevdim, bırak devam etsin. Albay, nereye kadar gideceğini görürüz.
Bunin karşısında oturuyordu.
Nasıldı dedi.
Memnun.
Krupski'nin Ferguson'un adamlarını aptal yerine koyması fikri hoşuna gitti. Krupski ile konuşmaya çalışmayacağım. Bu işi sana bırakıyorum Yuri. Sana güveniyor. Garajın üzerindeki yaşam alanları Krupski'nin hatırladığından daha farklıydı. Banyo yenilenmişti fakat Kelly'nin ona judo öğrettiği büyük oda bir başka daire haline getirilmişti. Bir köşede mutfak, diğerinde oturma odası ve bahçeye bakan geniş bir pencere vardı. Güzel döşenmişti ve düzenliydi. Marek gittiğinde temizlikçi ve banyoyla mutfağı halletmesi için de tesisatçı tuttum. Evdeki ana ısıtma sistemine bağlandı, dedi Katya. Svetlana bunun işe yaramasını istiyor Alex. Ben de öyle istiyorum. Otur bir dakika. Katya'yı masanın karşısına oturttu ve eline tuttu. Bana harika davrandın. Bu işe katkın tartışılmaz ve halamın gerçek dostu olduğunu biliyorum. Benim bu yeni kimliğim işe yarıyor gibi görünüyor. Daha önce de dediğim gibi dışarıya çıktım ve dolaştım. Alexander Krupski görünmez adam gibi oldu. Holland Park'a Henry Duval olarak gidip gelebilirim. Bunu günde bir kez yapalım. İyi dedi, yeni kimliğin göz önünde bulundurulursa bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama... Ama hikayeme uysun diye arada bir bahçıvanlık yapsam iyi olur diye düşünüyorsun değil mi? Evet dedi rahatlayarak, sana garajı ve aletleri göstereyim. Sonra da Svetlana'nın yanına gidelim. Aşağıda bir düğmeye dokundu ve garaj kapısı açıldı. Çim biçme makinası, her çeşit bahçe aleti ve koyu yeşil küçük bir Ford kamyonet vardı. Çok fazla bir şey gibi görünmüyor ama günlük ihtiyaçlar için kullanıyorum. Yıllardır burada duruyor. Sadece uygun gördüğün zamanlarda kullanırsın. Belgelerin torpido gözünde, hepsi Henry Duval adına. Anahtar da orada. Bir de ön kapıyı açıp kapatman için kumanda var. Mükemmel. Krupski gülümsedi. Hadi Sera'ya dönüp Svetlana'nın o şampanya şişesini bitirmesine yardım edelim. St. Mary and All the Angels kilisesindeki kan banyosunun haberleri geldikten kısa bir süre sonra Ferguson Roper'la görüştü. Eskilerin Belfast'ında kötü bir cumartesi gecesi gibi. Başbakan ve bakanlar kurulu bu işten hiç hoşlanmadı. Basayev gibileri sadece birkaç yüz milyonları ya da milyarları olduğu ve Londra şehriyle hazineye yakıştığı için bu ülkeye kabul edilmemeli.
Öyle olabilir ama gazeteler de boş durmuyor.
Ah canım, kalbim çok kırık gerçekten.
Peki bundan kim sorumlu? Lord Arthur Tilsey ile konuştun mu?
Aslında evet, güvenlik hizmetleri de en az bizim kadar şaşkın durumda.
Bunu yapan Ruslar, öyle olmalı. Moskova'da Basayev'i yakalamaya çalıştılar. Bu yüzden buraya kaçtı. Scotland Yard'daki özel birlikle konuştun mu?
Evet ve söylenilen ölümlerin arkasındakinin kesinlikle ne yaptığını bilen uzman bir kiralık katil olduğu. Aslında Basayev kaşındı. Tüm dünyaya her sabah karısının kilisedeki mezarını ziyaret etmeyi sevdiğini duyurdu.
Ruslar olmalı. Şimdi Putin havalara uçmuştur.
Krupski de öyle dedi.
Onunla ne ilgisi var?
Dün gece Basayev'i televizyonda izledik. Ne de olsa Çeçenistan'da Krupski diğer taraftaydı. Bugün o Belsize'dayken konuştuğumuzda SVR'nin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Sence de öyle midir diye sordu Ferguson.
Fazla doğrudan. Herkesten daha iyi bildiğimiz gibi pis işlerini sözleşmeler olarak İRA'ya ya da bir Müslüman gruba, El-Kaide'ye falan verirler. Suçu başkalarının üstüne atabilme lükslerinin olmasını severler.
Çok doğru. Ayrıca İngiltere'nin bugünlerdeki açık kapı politikası yüzünden çok fazla mülteci doldu. Gerçek kurbanlar içlerinden herhangi biri bu hayvanı vurma düşüncesinden fazlasıyla hazzedebilir.
Muhtemelen de hazzetmiştir, dedi Roper.
Diğer konulara gelince Amerika Başkan Yardımcısı Grant Hardin'in de Paris'te NATO toplantısında olduğu gözünden kaçmayacaktır.
Evet, haberlerde gördüm. Blake Johnson da onunla birlikteydi. Bir röportajında Blake'in Londra'ya savunma bakanıyla NATO konularını konuşmaya geleceğini söyledi. Sen de buna dahil misin Charles?
Diğerleriyle birlikte ama bu da Blake'le devlet başkanı Kazalet'e ne zaman Krupski'den bahsedeceğimiz sorusunu doğuruyor.
Onun kimliğini gizleyeceğine söz verdin Charles. Dolayısıyla seçim onun, senin değil.
O da geliyor mu?
Gelirse şaşırmam.
Bana bir iyilik yap ve konuyu ona aç. Senden tek istediğim bu.
Olmuş Bill.
Dylan nerede?
Birkaç günlüğüne Cambridge'e Monica'nın yanında kalmaya gitti.
Tüm büyükleri böyle kaybediyoruz.
14. Ayrımın sonu, sayfa 213.